Başlayabiliriz.
Tamam.
Sorun değil. Tamam, peki. Peki, o zaman başlayayım. Dün doğdum 51 yıl önce. Tam öyle bir tesadüf yani oldu. 26 Nisan'da doğdum. İki de doğdum. Göçmen bir ailenin üçüncü çocuğuyum. Bir ablam, bir abim vardı. Abimi 6 ay önce kaybettik. Abimle ablam arasında yaş farkım var. 9 ve 7 yaş. Küçük çocuk olmanın getirdiği birçok avantajdan faydalandım. Yani ablamla daha sıkı bir ilişkim vardı. İkinci bir anne gibiydi. Yaklaşık hani 9 yaşına kadar ablamla aynı yatağı paylaşmışım. Ve ablam üniversiteye gidince de ciddi bir kayıp duygusu yaşamışım o sürede. Zaten uykusuzluklarım, gece uykusuzluklarım da o zamanlar başlamış. Çocukluğumdan itibaren zayıf ve kaygılı bir çocuktum yani çocukluk yıllarımda. Güzel bir kız çocuğuymuşum. İlk doğduğumda aslında oldukça kilolu doğmuşum ve geç doğmuşum. O yüzden de annem hep nazara geldiğimi falan söylerdi. Bir yaşında geçirdiğim bir hastalık sonrası, geç anlaşılan bir çocuk hastalığı sonrası bayağı kilo kaybetmişim. Sonra epey bir süre, 30'lu yaşlara kadar hep çok zayıf bir insan olarak büyüdüm. Bu zayıflık da sürekli hani çocukluğumda üstüne vurulan, altı çizilen bir örgü olduğu için beni genel olarak da zayıf bir insan olduğum duygusunu bende hakim kıldı. Ama bununla da hep bir mücadele içinde oldum. Sanırım bendeki güç ve güçsüzlük aynı yerden çıktı. Kendi açımdan hep öyle düşünmüşümdür. İlkokul yıllarında da çok hassas ve çabuk ağlayan bir çocuktum. Onu hatırlıyorum ve etraf da genelde söylüyor. Haksızlık ve kandırmaca gibi şeylere karşı genel bir hassasiyetim vardı. Bu da benim yani genel ideolojik yapımı da belirleyen konulardan biri oldu sanırım. Arkadaşlara ve arkadaşlara çok önem verdim. Büyük bir aileydik, yani aile değil sülaleydik daha doğrusu. Altı üstü oturduğumuz için dört amcamlarla herkesin girişi ayrı, iki katlı dört daireli bir yerde büyüdüm. O evde doğmuşum, o evde de büyüdüm. 18 yaşına kadar oradaydım. Ergenlik yılları da, çocukluk yılları da hani bir zaten genel olarak bir arkadaş grubumuz vardı yani kendi kuzenlerimiz gibi. Ama onun dışından da hepimizin arkadaşları az veya çok vardı. Benim genelde dışarıdan arkadaşı olan en çok bendim. Hani bizim kuzenler içinde. Bir şekilde o annemin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yengelerimden farklı olarak annemin de aile dışından arkadaşları vardı. Sonra annemi takip eden yengem, annesi, kuzenimin o da benzer bir yolu izledi. Hani böyle birbirinden görerek insanların etkileştiği bir ortam. Ergenlik yıllarındaki en büyük kaygım, hatırladığım kadarıyla herkesten geç adet görmüştüm. Ki geç denen yaş da 15 yaştı. Fakat bu benim için hep bir korku kaynağıydı. Yani geç ya olmazsam, ya ileride çocuğum olmazsa ki çocuğum da olmadı. Ama bu benim tercihimdi sonradan. Ama o yaşlarda o çok önemli bir faktördü. Sevgili olması önemli bir faktördü. Beğenilmek önemli bir faktördü. Çok çağda aşık oldum. Yani ilkokuldan itibaren hep beğendiğim erkekler oldu. Yani aşk denilebilirse artık ona da. Ondan sonra kocamla lise yıllarında tanıştım ama bir yazlık aşkıydı. Onunla da işte kaç 15 yaşında tanıştım aslında. 15-16 yaşında tanıştım. 21 yaşında da evlendik. Ama yani ufak bir ayrılık da oldu o arada. Ben de o Ankara'da okuyor diye ben Ankara yaptım ama bütün hayalim aslında İstanbul'da okumak üzerineydi. Ama dominant bir adama kapıldım, öyle diyeyim. Ankara'da psikoloji eğitimi aldım, dil tercih coğrafyada. Oraya geçmeden önce belki de şey, lise yıllarında da oldukça büyük bir arkadaş grubumuz vardı. Okul gezileri olmuştu. Aslında bir iki olay var ama sanki bütün şey gibi, bütün okul hayatımı kaplıyormuş gibi bir hissiyatı var bende. Hani bir iki okul gezisi sanki çok büyük bir arkadaş grubuyla hep birlikte geziyormuşuz duygusu bende kaldı. Halbuki o gezide o birliktelik vardı. Gezi sonrası o kadar devam eden bir arkadaş değildi. Yani gene herkes kendi erkekler erkeklerle, kızlar kızlarla ya dönüşmüştü aslına bakarsanız. Tabii hani hem çocukluk hem ergenlik yıllarının hani o zorlamaları şeylerini ben de yaşadım ama çok büyük bir etkisi de üstümde kalmadı. Yani sadece bu zayıflık üzerinden kendi kendime yüklediğim ve ailenin hani diğer kuzenler, yengeler, amcalar, halaların yüklediği şeyler atmam hep epey 30'lu yaşların ortalarına kadar sürdü. Sonra da anladım ki aslında bu zayıflık bir avantajmış. Zaten 35'ten sonra da yavaş yavaş kilo almaya başladık yani. Yani şöyle söyleyeyim, 31 yaşına kadar 47 kiloydum. Sonra 1.65 boyla bayağı zayıftım yani. İşte Ankara'ya okumaya gittim. Orada eski eşimin şeyiyle bayağı sınırlı bir dost çevresi vardı. Bu onun vardı tabii bazı arkadaşlar ama gerçekten sosyal hayatım ve şeyim çok kontrol altındaydı. Ama okula gidince kendi okulumda birçok arkadaşımla devam edebiliyordum yani. Ama okuldan çıkınca hemen onun yanına gidiyordum. Öyle bir üniversite hayatım oldu. O yüzden hani üniversite hayatını çok iyi yaşayamadığımı hep düşündüm. Hiç politik değildim. Bazı politik görüşlerim vardı ama çok hakim değildi. Hani bir şeyler bana ters geliyordu ama adlandıramıyordum. Geçen gün hatta bir arkadaş, oradan devam ettiğim tek arkadaşım ile konuşuyoruz. O şimdi Belçika'da yaşıyor. Bizim bir klinik psikoloji hocamız vardı. İlk dersine girdiğinde başörtülü bir kıza işte ben Atatürk devrimlerinin yetiştirdiği bir hocayım. Böyle başı kapalı bir öğrenciyi sınıfta kabul etmiyorum. Ya başını açarsın ya çıkar gidersin demişti kıza. Kız da çıktı ve bir daha hiç görmedik onu. Ondan sonra bir şey garip geldi bize ama onu konuştuk. Neydi? Bir yere koyamadık. İkinci bir şey de yine Asala vardı o zamanlar. 86 yılında girmiştim üniversiteye. İşte bir de Sunat Analtay'ın falan popüler olduğu dönemlerde onu eleştirirken Ermenilerden bağlantı kurdu. İşte şey dedi herkesi sevmek, herkes sevilemez. Beni öldüren Ermenileri niye seveyim dedi. Ondan sonra ben de o da bana çok garip gelmişti. Hani Asala dese bir yere kadar anlayabilirim ama bütün Ermeniler gibi bir şey düşündüğümü hatırlıyorum ama tam oturmuyor falan. Ondan sonra işte de konuşurken yani aslında belli ki bazı düşüncelerin nüveleri var ama tam yerine oturmamış. Sosyolojiden bir arkadaş vardı, beni ateist yapmaya çalışıyordu. Ben de ısrarla onunla konuşmayı devam ettiriyordum ama ateist olmayacağım o diye kendi kendime böyle şey bir garip bir korku yaşıyordum. Böyle gerçekten hani sadece kasabadan gelenlerde olduğunu düşünmüyorum. O dönemlerde genel olarak Türkiye'de böyle bir şey vardı. Belki hani İstanbul'un hani çok seçkin okullarında bu düşünce ve felsefe şeyi biraz daha farklı olabilir. Hani konuşuluyor olabilirdi. Hani biz lisedeyken falan hani biyolojide Darwin'i, Marvin'i hocaya soran arkadaşları hatırlıyorum. Hocanın da hani dinle birleştirdiği, hocanın da bu sorulardan kaçındığını hatırlıyorum sadece. Yani belli ki ufak ufak şeyleri almış ama birleştirmeyi daha sonradan yapmışız. Tabii felsefe ve sosyoloji okumanı psikolojiyle birlikte bence o birleştirmelerde katalizör görevi gördüğünü de düşünüyorum. Çok da okudum o dönemde. Sonra üniversite bittikten sonra eski eşim benden bir sene önce bitirdi. Son yılım aslında biraz daha özgür geçti bu açıdan. Hani o yoktu, o İstanbul'a dönmüştü falan. Zaten en zorlayıcı yılımız da onunla ilişki açısından o oldu. Çünkü çok kıskançtı falan. Ondan sonra bir iki defa bana ulaşamayınca beni aldatma gibi böyle bir iki şeyi oldu. Aldatma dediğim işte kızlarla hani bir yerlere gitmiş falan gibi böyle şeyler anlatmıştı. Ondan sonra hepsi bana böyle bir tuhaf geliyordu. Yani gene koyamıyordum bir yerlere. Ama her şeye rağmen söz nişan gibi süreçte olmuştu. Hani öyle bir dönemde ayrıldık. Hani ahlaki açıdan şey gibi hissetmiştim. Çok yoğun bir şekilde ayrılamam gibi. Hatta düğünden bir hafta önce çok ciddi tartışmalar olmuştu. Annemle babam hatırlıyorum bir gece. Ben uyuyamıyorum, kalkıyorum, gidiyorum. Hani çocukluğumdan olan o uyuyamama sorunu bir şekilde bu tür durumlarda hala bile gece karşıma çıkar yani. Işığı açmadan yanıma gelip hani hiçbir şeye mecbur olmadığımı bana anne baba olarak söylemişlerdi. Ona rağmen ben kendi kendime mecbur kıldım. Evlendim. Çok uzun sürmedi evlilik. 4 yıl falan sürdü. Ama o arada güzel bir iki şey oldu. O önce askere gitti. Zaten evliliğin çoğunda ayrıydık yani. Ondan sonra işte 8 ay falan yoktu. Sonra döndükten 4-5 ay sonra benim ısrarımla, çünkü Sam Benoit gibi İyi bir okul bitirmiş. Hem İngilizce hem Fransızca yapıyor. Hem siyasal okumuş sonra. Babasının yanında muhasebecilik yapacağına TV'ye girdi. O dönemde yeniydi ve broadcasting yurt dışından şey yapıyordu. Paris'e gitti. Ben de burada bir psikolog kadınla koterapist olarak çalışmaya başladım ki hiç klinik psikoloji istemiyordum. Sosyal psikolojiye meylim vardı. Ondan sonra beni yanına istedi. Hani ben de işte yeni yılda orada kalmak istiyorum falan. Paris gibi cezbedici bir şeye rağmen direndim. O dönem de beni bir aldattı. Hani ben her direndiğimde bana verdiği şey oydu yani karşılık. Ondan sonra en sonunda ben pes ettim. Tabii Paris de biraz cazip geldi. Bu arada bir iki gidip geldim. Paris'e gittim. İşte bir 6 ay kadar Paris'te kaldım. O arada İngilizcemi geliştireyim diye, neyse ki o konularda şeydi, eğitim bilmem ne falan. Londra'ya gittim, 6 ay dil eğitimi aldım falan. Sonra dönüşte de boşanmaya karar verdik zaten. Ondan sonra boşandıktan, ben hemen kabul ettim boşanmayı. Ama yani bir yanımda da hani bunun bitmeyeceği gibi bir duygum da vardı. Fakat gururum mu geldi? Bilmiyorum zaman şeydi. Bir sonra dönmek istedi. Ben kabul etmedim ve bunda çok bir şey davrandım. Hani zaten hani gücümü orada hissetmeye başladım. Onca sene zayıf hisseden birdenbire yavaş yavaş gücünü ortaya çıkarmaya başladı. Ondan sonra iyi ki de öyle yapmışım dedim. Yani çünkü yıllar süren hani git geldi bir şey olacaktı. Hani onunla gerçi görüştüm bir iki defa. Hani belki tekrar bir araya geliriz falan filan gibilerinde. Ama her seferinde çok büyük kavgalarla ayrıldık. Her seferinde onun kıskançlık ve hani o üstündeki baskı şeyini falan. O dönemde annemle çok uzaklaştık. Annemle çok yakındım aslında. Hani çünkü annem de böyle dominant bir yanı vardır. Ama çocuklarının sözüne çok değer veren ve üstün tutan bir yanı da var. Ondan sonra zamanla hani onun kıymetini anladım tabii. Hani o da epey bir zaman aldı ama böyle bir mesafe koymuştum yani annemle o dönemde. Ondan sonra sonrasında da ne oldu? Çok yani hala bile çok nadir olsa da son yıllarda görmüyorum ama rüyalarımda hep tekrar hocamın adına tekrar evleniyormuşuz gibi ve ben aslında istemiyorum ama evlensem de ne olacak ayrılırım gibi böyle bir şey bitmeyen bir şeyi hissederim böyle rüyalarımda görürüm falan. Ama rüyada çok hatırlayan bir insanım. Rüyalarımda çok da iyi şey de görüyorum yani başka bir şeye dönüştürüyorum mesela olanı. Hani bir çeşit lucid dreaming gibi. Mesela çok gezmek istediğim zaman rüyamda 4-5'te gittim en son bir hafta önce. Çünkü çok sıkıldım evde olmaktan. gezmek istediğimde gezebiliyorum yani. Vizesiz, şeysiz bayağı iyi oluyor. İyi geliyor evet. Öyle bir yan var. Bu arada hani boşandığım dönemde bu şeyden ayrıldım. Tabii Fransa'ya gittiğim zaman işsizdim. Yani işi bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'de de öyle. İngiltere'de boşanmadan önce aslında o dönemde şey de olmuştu. Yani işte bir ortaokul arkadaşımla bir oda paylaşmıştık. O bekar bir uzun süredir İngiltere'de yaşıyordu. Garsonluk falan yapıyordu. Ondan sonra adıyla birlikte oda paylaştık. Onun bir sevgilisi vardı ama adam junkie yani bağımlıydı. Ama ayrı şey yapmaya çalışıyordu. Onun yakın arkadaşı fotoğrafçı bir çocuktan çok hoşlandım. Hani aslında şeyde de yani nişanlık dönemimde de başka bir araştırma görevlisi adam vardı üniversitede. Ondan da hoşlanmıştım. Sonra onunla da ilişkisi oldu o araştırma görevlisiyle. İkimiz de onun asistanı gibi bir şeydik. Ondan sonra OT'ye geçince, daha da OT'de yüksek lisans kazanınca öyle enteresan sonra çok gülmüşüzdür yani aramızda. İşte hani bunlar bana aslında birazcık hani evliyken de hep onu düşünüyordum. Hani aşk bir daha yaşamayacağım, ben çok gencim, bitti mi yani aşk falan diye. Ondan sonra hatta o dönemlerde gene bir rüyamda Gerard Depardieu ile öpüştüğümü görmüştüm. Ve böyle bayağı heyecanlanmıştım ki hiç tip olarak beğendiğim bir adam da değildir ama yani nesinden etkilen, belki de Paris'te olmanın etkisi bilmiyorum. Ondan sonra hani o duygunun hala içinde saklı olduğunu hissetmek sanırım. Yani bir şekilde bedenin, ruhun sana bir şeyler söylüyor. sen onu ne kadar dinliyorsan o derece bir şeylerden yol alabiliyorsun, sıyrılabiliyorsun. Belki de öyle bir şeydi diye düşünüyorum. Nitekim hani o şeyi hani Tuğla, ben İngiltere'deyken kıskançlığı had safhaya geldi. Ve iş yerinden kendisinden büyük bir kadına olan ilgisinden, yani ilgisinden daha çok onun onu beğenmiş olması onun için daha önemli bir şeydi. Ondan sonra neyse, zaten biz ayrıldıktan sonra onunla evlendi. Sırf Paris'te kalabilmek için birkaç sene evli kaldılar, ondan da ayrıldı sonra. Sonra üçüncü bir evlilik yaptı, ondan ikinci, o bir Antalyalı bir kadındı, onun gibi evlenmiş ayrılmış bir kadındı. Ondan iki kızı oldu ve en sonunda da 2000 kaç yılındaydı, hatta öğrendim. İki yıl sonra kendini öldürmüş. Ondan sonra biz ayrıldıktan, evet, 10 yıl sonra sanırım, o zaman 2004 yılında sanırım, intihar etmiş, Boğaz Köprüsü'nde atlamış. Ben 2006 yılında öğrendim. Ama zaten her kavgamızda bunu söylerdi, yani kendimi öldüreceğim, Boğaz Köprüsü'ne atacağım. Ama ciddiye almazsın, hani gençsin ya, böyle bir şey falan gibi. Sonradan düşünüyorum ama ben niye hiç öyle bir şey demiyordum yani. Yani ondan sonra benim de çok bunaldığım zamanlar vardı ama hiç öyle boğazdan atacağım kendimi bir şey ağzımdan çıkmadı. İşte bir de ne derdi, ha, 40 yaşına gelince ben anlayacağım hayatın anlamı var mı yok mu gibi bir şey derdi. 38 yaşında doğum günden birkaç gün önce intihar etmiş. Ondan sonra akıllı kadınmışım, erken kurtardım. Hani ilk hani intihar ettiğini annesi söyledi bana. Onunla tanıştığımız yazlıkta, onların yazlıktaki evinde. İşte böyle hani şey gibi, hani kaybolmuş gibi söyledi. Hani şeyden atladı, bulunamadı falan, hani ne olduğu bilinmiyor gibi. Sonra da anladım ki annesinin aslında gerçek şeyi, annesi kabul etmiyor öldüğünü ve hani demek ki gerçekliği zayıf bir kadın. Zaten problemli bir kadındı da işte kaçtığını düşünüyor kadın. Hani her şeyden kaçtığını falan gibi. Ama nasıl bir öfke? Gerçekten çok öfkeydi. Hani bütün aileye hepsini görebileceği bir miras bıraktı. Yani atladığı yer Teşvikiye'de oturuyorlar ve köprüyü görebiliyorlar. Yani oğlunun atladığı yeri görebilecekleri bir şey yani. Ondan sonra ben kendi kendime o an hani hiçbir şey hissetmedim. Sadece masadan kalktım, hani yüzümü yıkadım. Yanında da bir arkadaşım vardı, motorla Bozcaada'ya gidiyordu. Ondan sonra ve şey yaptım, hani bir şey hissetmişim gibi göstermem gerektiğini düşündüm. Ama asıl hissettiğim rahatlamaydı, nihayet kurtuldum vatandan der gibi bir şeydi yani. Çünkü ciddi psikolojik şiddet yaşadım yani o dönemde. Hani fiziksel yapmadı ama sanki en az onun kadar eşit bir şeydi yani. Hani üstünü başını parçalar, onu bunu atar, bir şeyler yapardı yani. Sözleri de çok ağırdı gerçekten. Ben ondan ayrıldıktan sonra işte bu da işe girdim önce. Böyle bir sekreter olarak, hani Paris'ten dönmüşüm, boşanmışım. Yani bir miktar bana para vermiş. Ondan sonra kirada bir evdeydik, Ortaköy'de. O evde yaşamaya devam ettim. İşte 94'te boşandık, 97'ye kadar o evde kaldım. Sonra annem babamı ikna ettim, bana bir ev aldılar kirada, küçük bahçe katı bir ev. O da çok iyi oldu tabii. O arada da ben başka bir yere gene sekreter olarak girdim. Hiç mesleğimi hiç ilk başta yapmak dışında bir daha mesleğimi yapmadım. Ondan sonra en sevdiğim iş yeri orasıydı. Adent'ti. Bir aslında inşaat işleri Yapı Kredi'ye bağlıydı o zaman. Ama proje üretiyordu. İnşaatı sıfır noktasına getiren bir yerdi. İnanılmaz güzel bir genel müdürümüz vardı. ODTÜ mezunu. Beydu bir Ermeni. Ondan sonra üç tane genel müdür yardımcısı vardı. Bir tanesinin asistanıydım ben. Ve kapısı hep açık olan, ondan sonra eşitliğe falan çok inanan, bütün şirket 60 kişiydi. Çaycısından hademesine herkesi birlikte böyle motivasyon gezilerine çıkaran bir adamdı. 1,5 yıl sürdü. Sonra adamı çıkardılar. Adamla birlikte isteyenleri de çıkardılar. Şirketin %40'ı istifa etti. Ondan sonra hani haklarını alarak, onlardan birisi de bendim. Yani o dönemde politik olarak bayağı bir daha yavaş yavaş şey yapmaya başladım. Bir ki benim de bunda etkisi vardır diye düşünüyorum. O dönemde tanıştığım arkadaşlarım da. Ondan sonra epey bir anne şey yapıyoruz. Toplantı, sen kapa. Annemle babamın yanına geldim. babam biraz hastaydı, onların yanında. Ondan sonra hatta gerçi çok ayrıldıktan sonra şirketin adı olmasının anlamının sosyalistten geldiğini de sonra anladım. Oradan çok iyi arkadaşlarım oldu. Hala görüştüğüm, iş hayatından geçmişe dönüp görüştüm ki 1,5 seneden biraz fazla bir süre olmasına rağmen çok uzun yıllar oradaki insanlarla görüşmeye devam ettik. Hala geçen sene bile uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Gerçi ben gitmedim ama telefonla katıldım onlara. Epey bir süre o organizasyonları ben yaptım. Yılda bir buluşma, yılda iki buluşma falan. Sonra ben bıraktıktan sonra çok yavaşladı ve şey yaptı, sönümlendi. Bu sonuncuyu ben yapmamıştım. Çünkü ben bayağı bir politikanın içine girdim bu dönemde. Onun için de vakit bulamadım. Sönümlerden sonra nereye girdim? Bey'le ilgili bir nedendi. Tabii Bey'in şeyi azlettiler. Bey'le birlikte olan herkesi de isterse çıkabileceğini söylediler. Hani Bey'le birlikte değilim dediğin anda kalabiliyordun aslında. Ondan sonra ben gitmeyi tercih edenlerden oldum. Hani kısa bir süre Center Türkiye diye bir eğitim danışmanlık firmasına girdim. Fakat çok yoğun iş temposu ve şeyiyle mücadele edemedim. Bu dönemde işte hayatıma gay arkadaşlarım girdi ve öyle bir dünya ve farklı bir bakış geliştirdim. Bir tanesine hatta aşık oldum ama gay olduğunu bile bile. Ondan sonra hatta bayağı bir uzun süre onun hani beni hani duygusal sömürmesine izin verdim gibi bir şey oldu. O arada sevgililerim hep oldu ama çok kısa süren şeyler oldu. 3 aydan uzun süren bir ilişkim hiç olmadı. Ondan sonra genel olarak da hep böyle kendime hani şey yaptım. İlişkilerde hani kötü hissettirecek şeyler. O belli ki yani o öncekinin şeylerini hala atmaya çalışıyorum falan. Ondan sonra oradan çıkıp bir sene kadar böyle tıbbi cihazlar satan bir yerde çalıştım. Tamamen erkek merkezli bir yerdi. Ve gerçekten hayatımda hani kadar hani maço bir ortamda başka bir daha hiç olmadım. Bir yılın sonunda oradan atıldım çünkü gerçekten farklıydım. Oradaki kadınlardan da farklıydım, şeyden de farklıydım. Ama iyi oldu, orada iyi para kazandım. Sonra da ilk girdim. Orada ne kadar kaldım? 2 sene kaldım galiba. Sonra hastanesine, en son iş yerime girdim. Hasta hakları ofisinde işte adımızı bir türlü koyamadılar hani fazla maaş vermemek için. Aslında supervisor gibi bir şeydik. Yani hasta şikayetlerinin alınıp hani etik ve risk açısından değerlendirilip hani şey yapılması. Bunun içine yani tabii doğal olarak etik komite ve şeyin de üyesi olduk, risk komitesinin. İlk başlarda çok mükemmel bir şeydi. Tabii hastaneden bağımsız olması asıl gerekiyor. Ama hastanenin bünyesinde olunca yönetim değişikliğiyle birlikte son 3 yılında bayağı başhekimliğin sekreteryasına döndük. Hani bizi etik komiteden de çıkarttılar, şeyden de. Oradan da 2011 yılının Aralık ayında atıldım. 11 yıl kaldım. En uzun iş yerimdi. En büyük iki aşkımı da orada yaşadım. Hani orada biriyle değil de birisi şeydi, bir grup, arkadaş grubu vardı, Hisarlılar diye geçiyor. Zamanında Hisar'da geçmiş hayatları ki bunlardan birisi Hisar grubunda. Onun en yakın arkadaşlarından biriyle çok büyük bir aşk yaşadım. Ondan hamile kaldım ama doğurmadım. Zaten bir hastalık da oldu o dönemde falan. Ve öyle bir cesaretim de yoktu o yıllarda, 2002 yılıydı. Dans ederken bulduğum bir insandı. Her zaman da dans eden erkeklere karşı hep bir zaafım olmuştur. Ondan onun arkasından yine aynı gruptan bir doktor, nörolog bir adamla en uzun ilişkim de o oldu. O arkadaşı olan kişi zaten Boston'da yaşıyordu. Olay Boston'da geçiyordu. O yüzden çok uzun sürmedi yani. Ama geçen sene tesadüfen karşılaştık böyle. Açık Radyo'ya bir program yapmaya gitmiş. Oradan dönüyordu. Ondan sonra çok büyük bir coşkuyla bana şey yaptı böyle. Ben o coşkuyu aslında içten içe hissediyordum ama yanımda bir arkadaşım vardı. Ona bunu göstermek istemedim. Neden bilmiyorum. Yani tek başım olsaydım aynı coşkuyu ben de gösterdim herhalde. İşte benden 10 yaş büyük ama tipik erkek şeyi işte. Daha yeni çocuk sahibi olmuş. Ondan sonra ikincisi de yoldaymış falan filan böyle şeyler anlattı. Ama bu arada yüzükle elini cebine sokmayı da ihmal etmedi. görüşelim gibi şeyler söyledi falan. Yani o aşk bende hala aynı o zamanki gibi duruyor ama onu gördüğümdeki o insan değildi benim aşık olduğum gibi bir şey yani. Ondan sonra yani bazı şeyleri yerinde tutmak iyi şey yapıyorum herhalde. Sonra bir de bir doktorla 1,5 yıllık bir ilişkimiz oldu. Çok sevdim, hala severim. Hani böyle aşk gibi değil ama çok çok çok iyi anlaştığım insandı. Onunla da fiziksel şeyimiz tutmadı. Yani benim değil onun bazı problemleri vardı. Bir türlü yani 3 aydan sonra fiziksel hiçbir şeyimiz kalmadı. Zaten arkadaş gibiydik. Sonra ayrıldıktan epey onunla da bayağı bir gezdik yani Küba'ydı, şurasıydı, burasıydı. Bu arada ben çok gezdim. Yani her tatilimde yurt dışında bir yere gittim falan. Ondan sonra yani işte İsrail'e, Avrupa'da birçok yere, sadece kuzeye ve Portekiz'e, İspanya'ya gittim. Ondan sonra Hong Kong'a, Nepal'e falan birçok yere gittim yani. En sonunda işte şey sonrası, şeyden ayrıldıktan sonra arada bitti sonunda. Biz 1,5 sene sevgiydik, 1,5 senede dost olarak şey yaptık. Ama sonra onun sevgisi olunca ben uzaklaştım. Yani çünkü bir şekilde hani hala şey paylaşamama gibi bir şey hissettim. Onun da zarar vermesini istemedim yani şeye. Ondan sonra sonrasında gene çok fazla erkek arkadaşım oldu. İstediğimden daha fazla ama istediğim doğru düzgün biri olmadı hani şey. Ondan ayrıldıktan sonra dağcılık yaptığım dönemden bir benden genç, zaten genelde benden gençti erkek arkadaşlar. Ben daha enerjik bir insan olduğum için yaşlılar bana şey yapmadı hiç bu Boston'daki. Ondan sonra şeyi, ama o da enerjik bir adamdı yani, gerçekten o da benim gibiydi. En son işte dağcılıktan bir arkadaşla, karısından ayrılmıştı çocuğuyla, onunla bir ilişkiye başladık. Ah dedim, sonunda buldum doğru düzgün birini derken çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi. Yani hani ötekiler zaten yamuk yumuktu, bu da elimde dağıldı gibi bir durum oldu. Benim işte çok çocukluğumdan beri şey hayalim vardı, Arjantin hayalim. Bir çizgi film vardı, Marco diye. Orada annesini aramaya giden bir çocuk Arjantin'i. Ve çocukluğumdan itibaren hep bir Arjantin'i göreceğim bir şey vardı. Kan hastanesinde çalışırken İspanyolca Cervantes'e yazıldım. 2 sene kadar gittim. Hatta onu hani yaşayamadım. Öğrencilik olarak, İstanbul'da yaşayamadığım öğrencilik olarak şey yaptım ve çok sıkı bağlandım. Hani Arjantin'e gitmeden İspanyolcayı halledeceğim dedim. O dönemde birden bunun da böyle bir şey olduğunu öğrendim. Onlar benden önce gittiler. Ondan sonra ben zaten hani şey planlıyordum, emekli olunca giderim. Ama işten atılınca ve bu aşk da bitince Mansur niye duruyorum dedim. O arada gezi oldu. O bambaşka bir şeye yol açtı. Yeğenim tutuklandı falan. Arjantin'e aldığı biletleri tam iptal etmeyi düşünürken neyse ortalık bir yatıştı, bir bilmem ne falan filan. Bir telefon geldi, kapamayı beceremedim. Ondan sonra ne diyordum? En son şeyde kalmıştım. 2013 Eylül'ünde, 10 Eylül'de önce Brezilya'ya gittim. Orada benim bir arkadaşım vardı. Gene bir aradaki sevgililerden birinden dolayı tanıdığım bir arkadaş. Brezilyalı. Bir ay onun evinde kaldım. Şeyde, Rio'da. O bir ayın sonunda Buenos Aires'e geçtim. Planım tüm Güney Amerika'yı gezmekti ama Arjantin, yani şey, Buenos Aires insanı alıyor kendinden. Kala kaldım orada. Ondan sonra ufak bazı gezilerim oldu tabii. Arjantin içinde oldu. İşte kuzeyine, batısına falan gittim ama aşağılara çok inmedim. Patagonya'nın en üst kısmına sadece gittim. Ondan sonra gerçekten çok güzel arkadaşlıklar ve benim için başka bir yaşam deneyimi. Hani ve şey açısından da benim için iyi oldu. Nasıl desem, harcama pratiklerim, yaşama pratiklerim, azla kanaat etme ve hani hayatta kalma hani pratiklerimi geliştiren bir ortam oldu. Hani konformizmle imtihanım olduğu dönemler oldu. Yani dans etme, hani kendi bedenimi, hani sporda şeyde, hani o hep o zayıflığın getirdiği o şeyi, hani dağcılık denemeleri, şunlar bunlar, hep onlar aslında bir karşı koyma şeyiydi. En son dans da bunun hani kapandığı yer oldu diyeyim yani hani şey yaparak. Ha, çok iyi bir dansçı hiç değildim ama tangoydu, şuydu, buydu, her şeye bir şekilde attım kendimi. Ve hani en kolay arkadaş edinilen ortam, yani dünyada gezdim birçok yerde. Yani otobüste hani yan yana oturmanız, arkadaş olmanız için yeterli oluyordu. Yani öyle bir sürü arkadaş edindim, yani sinemada, şurada, burada falan. Hatta bunda benim de kendi şeyimin de etkisi var biliyorum, karakterimin de. Ama oradaki insanların da etkisi var. Yani onlar da bunu açıklar. Bol bol yedim içtim. Ondan sonra en sonunda hani geçici bir süre için diye döndüm buraya. İşte hem emekli olayım 2 senenin sonunda, hem de hem ailemi göreyim, hem emekli olayım, emekli maaşım gelsin. Hani aldığım tazminatla şey yapmış olmayayım diye, devam ettireyim diye. Sonra tabi burada birdenbire 7 Haziran'da bir kaptırdım kendimi, bayağı bir şey, HDP takipçisi oldum falan. Sonra bir kapalı alan korkum gibi bir şey olduğunu fark ettim. Yani MR'da bir bisiklet kazası sonrası MR korkum vardı ama Arjantin'den dönerken uçakta problem oldu. 2 gün ertelendi gidişim. O arada da çok ciddi bir diyare olmuştum ve tam iyileşmeden Türkiye'ye döndüm. Ve o uçak bana çok şey geldi, klostrofobik geldi. Tekrar uçağa binme konusunda böyle bir şey yaşadığımı fark ettim. Ama tabii bu arada işte Suruç oldu, bilmem ne. 26 Ekim'de dönüş biletim vardı. 10 Ekim'de olunca ben o gün gittim, HDP'ye üye oldum. Ve dönüş biletimi yaktım. Ondan sonra dedim artık seneye giderim. Tabii üstünden 5 sene geçti. Planım vardı, 2 planım vardı işte. Yani bir Arjantin'e gideceğim, sonra dönüp Burgazada da yaşayacağım diye. Beşiktaş'taki evim hala kiradaydı, oradan bir gelir de geliyordu. Ondan sonra oradaki kiracı devam etmeye karar verince ben de Büyükada'da bir ev tuttum kendime, eşyalı bir ev. Geçen sene, 2 sene önceye kadar o şekilde devam etti. Sonra aslında 2 sene değil, Aralık ayında geçen sene, yani 1,5 sene neredeyse önce eşyalarımı da alıp tamamen taşındım Büyükada'ya. Daha küçük bahçeli bir evdi. Ama bir yandan da bayağı politikanın içine girdim. Önce il yöneticisi oldum. Ben de tam tersi oldu. Tenzili rütbe yaptım kendimde. Önce İstanbul İl Komisyonu'nda, sonra İçeriş Başkanı oldum. Sonra normal yönetici oldum. Şubat ayında da yöneticiliği bıraktım. Şimdi Tenzili Komisyonu'nda görev aldım. Ama şey değilim, hala resmiyeti yok. Ama eğitim veriyorum. İşte Kürt dillerine falan gidiyorum, şey yapıyorum. En son zaten son 27 Şubat'ta bir gittik Iğdır'dan. Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari'yi de yapamadık. Virüs çıktı Van'da tam o dönemde. Geri döndük. Sonrasında da işte evlere kapandık. Şimdi de babam hastalanınca ailemin yanına geldim. Onun ameliyatı var. Birdenbire hani şeye, tabi bu döneme rastlaması, şey olması falan ayrıca bir problem. Birden ama tekrar ve şeye, hani çocukluğuma dönmüş oldum. Gerçi Arjantin'den döndükten sonra da bir 6 ay kadar burada kalmıştım. Ama bu defa daha benimseyerek, hiçbir zaman hani ayrıldıktan sonra, 18 yaşından sonra hiç burayı ve buraya dönmekle ilgili hep bir şeyim vardı. Böyle bir an önce İstanbul'a dönmek isterdim falan. Ama son işte birkaç senedir gittikçe azalan bir oranda burayı da sevmeye, hani bugün hatta halamları falan ziyaret ettim kapıdan elimde taburemle dolaşıyorum bütün ihtiyarları. Öyle bir muhabbet ediyorum, onlara da iyi olsun diye ben de onları görmüş oluyorum falan. Böyle değişik bir yöne geldik. Yani hikaye böyle söyleyebilirim. Yani iki tane kedim var, Şapşik ve Sırma. Şu an evimdeki iki arkadaşım onlara bakıyor. İstanbul'dan onlar da bunu almıştı. Ama şimdi adaya giriş çıkış yasak olunca orada şey kaldılar, mahsur kaldılar. Yani çıkabiliyorlar ama tekrar giremedikleri için çıkamıyorlardı. Onlara ben de bir yandan izin almaya uğraşıyorum. Çok gerçekten çok fazla insan, beşeri sermayemin yüksek olduğunu söyleyebilirim yani. Bu da sanırım beni en çok zengin ve hani şey, hani içten genç kılan bir şey. Sanırım hani o konuda anneanneme çekmişim. Aslında hani ailede güçlü kadınlar sadece annem değil, anneannem de, onlar da hayatta gerçekten önemli aktörler diyebilirim. Ve gayet hayata esprili ve ince bir yerden bakan insanlar ki çok trajediler yaşamışlar, kayıplar yaşamışlar falan. Anneannem, dedem genç kaybetmiş, annem 7 yaşındaymış. İkinci Dünya Savaşı'nda, Yugoslavya'da. Ondan sonra öyle bir sürü şeyler, trajediler. Anneannem sonra tekrar evlenmiş. İşte 4 çocuğundan 3'ünü bırakıp en küçüğünü yanına alıp İstanbul'a göç etmiş. Annem, teyzem ve dayım Makedonya'da kalmışlar falan. Annem hep annesiyle ilişkisini devam ettirmiş. Teyzemle dayım biz 6-7 yaşındayken tekrar anneleriyle barıştılar. Annemin böyle bir farklı bir yerden bakan, öyle öfkelenmeyen, hani insanların zaaflarına ve şeylerine müsamaha gösteren bir yanı var. Kendi annem de öyleydi. Tekel'de tütün işçisiydi. Tütün sarıyordu şeyde, Üsküdar'daki o fabrikada. Oradan emekli oldu zaten. Küçücük bir evi vardı 50 metrekare. Ama hepimizi sığdırırdı o eve. Küçücük tencereleri vardı. Onun nedeni de taze olmayan yemek yememiz. Her öğün için ayrı yemek pişirirdi. Öğlen için, akşam için ayrı pişirirdi. Ondan sonra ve böyle enteresan bir kadındı. Her sene elini badana boya yaptırırdı, yağlı boyası dahil. Öyle bir hijyen şeyi vardı en küçük teyzemde, ikinci evliliğinden olan. Zaten o obsesif kompulsif bozukluk olarak ortaya çıktı. Bizler öyle değiliz. Annem titizdir falan filan ama öyle değildir yani. Biraz anneden ayrı büyümenin de etkisi var büyük ihtimalle. Ondan sonra çok nükteden bir kadındı. Esprisi, her konuya bir hikayesi, manisi olan ve hani hala kaç sene oldu öyle. Ben Arjantin'deyken öldü. 95 yaşına kadar yaşadı. Sigarası vardı. Son 4-5 sene sigara içmeyi unuttuğu için içmedi. Ama çok hoştu yani, böyle biraz saf bir yanı da vardı. O yüzden saflığından başına gelen hikayeler de vardı. Hani pazara gidip misafir getiren eller insanlardandır yani. Herkes meyve sebze alır. Bu yanında bunu Sırpça konuştuklarını duymuş birilerine. Karavanda kalıyorlarmış. Ondan sonra orada kalınır mı arabada demiş, gelin ben de kalın. Onlar sayesinde ilk defa karavanla tanıştık. Bunlarca her sebze uğradılar. Hep hayalimdeki şeylerden biri olarak yani. Mutlaka bence onu da bir gün gerçekleştireceğim. Çünkü şimdiye kadar hepsini gerçekleştirdim. İşte Arjantin'de adaydı. Hani burgaz olmadı ama iyi oldu. Orası çok bir yer. Daha fazla elit diyeyim. Ondan sonra bana göre. İşte Büyükada'da da hani tabii daha aristokrat bir yanı var ama kışın tamamen halkla kalıyorsun, işçilerle, hani emekçilerle kalıyorsun falan. O yüzden seviyorum yani Büyükada'yı. Ama bir yandan şehri de özledim. Belki 4-5 sene sonra gene Beşiktaş'a dönebilirim. Bu kadar benden tür. Yani şöyle söyleyeyim, hani Londra'yı hani kültür hayatı açısından çok sevdim. Tabii bir de yani dil bilmiyordum ama yine de İngilizce öğreniyordum. O yüzden daha çok ilişki ve arkadaşlık kurdum orada. Yani orada bayağı müzikal falan, bir saniye. Şarjım bitiyor da şeyi alacağım. Ha, bir şey yapıyorum baba. Böyle bir röportaj gibi bir şey. Merak etti onlardan ne oldu. Bakayım orada şey var mı? Evet, varmış. Daha iyi oldu. Bilseydim daha önce takardım. Bakayım. Şarj oluyordur sanırım. Yani o yüzden hani Londra'da mesela beni o şey çok büyülemişti, yani müzikalleri tanımam ve şey yapma, hani sanat kısmı çok etkiledi. Hani sosyal hayatına ama çok fazla giremedim, işte bir koca şeyi vardı başımda. Yani sürekli akşam eve döndüm mü kontrol eden bir adam. Ondan sonra Paris'te de binalar, mekanlar, kafeler, parklar, parklarda oynanan oyunlar, yaşlıların oynadıkları, gençlerin şey yaptıkları, sen kenarı bilmem ne. Orada da kendi başıma gezmek ve kendi başıma şehirde olabilme duygusunu yaşadım ama Paris'i çok sevdim. Yani burada yaşamak isterim ama insanları Fransız olmasa derdim. O da Buenos Aires oldu. Çok mimari açıdan gerçekten çok benziyorlar. Zaten oradan esinlenmişler. Yani ortada Casa Rosada'nın merkez olduğu ve ona açılan, hani ortada alan ve ayrılan bir yer olarak almışlar. Hatta eski kaleyi kesmişler. Hani Mayo de Plaza'ya çıkan şeyi yapmak için, meydanı yapmak için. Ve hani mekanların büyüklüğü, tavanların yüksekliği, hani zaten hani Taksim'i de o yüzden çok beğenirdim. Hani orada da bayağı vaktim geçti Taksim'de, Beyoğlu'nda, Cihangir'de, ondan sonra şeyde, tarla başında, Dolapdere'de falan. Oralarda hep arkadaşlarım ve şeylerim oldu yani. O mekanları da çok sevdim. Hani sanki o, yani eski İstanbul ve oranın bağlantısı, yani bir şekilde o yüzden de şehri özlüyorum sanırım. Adalarda da hani o mekanı, o binaları arıyorum. Hani öyle bir mekana girdiğimde kendimi şey hissediyorum. Tango yapılan mekanlar da öyle, yüksek tavanlı yerlerdi. Hep buradan gitmiş Ermenilerin yaptığı taş binalar, hani onlar da sanki böyle bir geçiş sağladı hani falan. İşte ya da İtalyan etkisi vardı mimaride. İngiliz etkisi de vardı, Fransız etkisi de vardı. Zaten onu bina bina görebiliyordum. Tuğlalı işte bir garı var mesela. İşte o İngiliz etkisi. Ondan sonra işte Casa Rosada'nın olduğu meydan Fransız etkisi. Hemen oradaki o binalar, o gotik yapılar falan hemen seni yakalıyor falan. Onun dışında yani hani Hong Kong'a falan da gittim. Tabii orada da o yüksek binalar ve o yüksekliğe paralel bir o kadar büyük parklar falan. Ama tabii parklar konusunda en çok etkilendiğim yer gene Londra oldu. Sonra Buenos Aires, yine parklar açısından. Yani de şehir sanki parkı park demek de bir şey, orman gibi bir şey yani. Gerçi o Paris'te de vardı ama yani o yeşillik ve binanın bir arada olması ve birazcık da su olması gerekiyor, onu fark ediyorsun. O açıdan da en çok tabii İstanbul senin gözünü okşuyor. İstanbul'da da hani adada olsam bile Boğaz'ı çok özlüyorum. Ara ara mutlaka atlayıp bir Kanlıca'daki kuzenime gidiyorum. Yani kuzenler içinde en çok kuzenleri ziyaret eden de benim. Hepsiyle ilişkimi yeniden kurdum mesela. Hani çocukluktaki o kıskançlıklar, birbirini çekememeler. Hani altta o duyguyu hatırlıyorsun yerlerde. Fakat hani onu başka bir şeye çevirmeyi başardığını düşünüyorum. Anneannemin bir hikayesi vardır. İşte adama sormuşlar. Gerçi bunu şey diye anlatır. Yahudi'ye sormuşlar. En çok kimi seversin hayatında? O da demiş ki terzimi. Neden? Her seferinde sil baştan ölçümü yeniden alır. Sonra bu bende bayağı hayat felsefesi gibi bir etkisi olan hikayelerindendir anneannemin. Ben de öyle hani işte 50'sindeki 40'ındaki işte falan diye kuzenlerimle tekrar şey yaptım. Tabii arada Funda ötekilerin dedikodusunu yaptığımız çok oluyor yani. Gene o normal. Ondan sonra o da çünkü biraz da çocukluğa ait bir şey. Yani o duygun baskın olarak hani onlara yaklaşmıyorum ama arada o duyguyu hatırlamak da iyi oluyor yani insanın böyle geçmişiyle ilgili. Ama mekan benim için her zaman çok önemli. Evimde zaten her zaman hep ya yer değişikliği, eşya değişikliği bir şey yapmışımdır. Ve renkli evler hep yapmışımdır. Hatta en son evimi kiraya verdiğimde eve gelen boyacı tabii şey sandı, hani kiracı boyadı sandı. Her oda değişik bir renk. Ne biçim şey falan filan diye. Ondan sonra turuncu da var, yeşil de var. Ondan sonra sarı da var. Ondan sonra her rengi olan bir şey yani. O yüzden mekanlar ve renkler benim için hep önemli olmuştur. Eşyalar da önemli. Eşyalarım ama eşyalardan vazgeçememek gibi bir şey değil. Yani gerçekten hani şey çok fazla gardırobumu mesela çok azalttım. Çok az eşyayla. Zaten Arjantin'e giderken bana da şaşırmıştı. O kadar bir sırt çantasıyla gittim. Tamam büyük bir sırt çantasıydı ama yani 2 sene kalmak üzere öyle onunla gidip onunla döndüm yani. Çünkü buraya bir sürü şey getirdim. Hediye getirdim ama ona rağmen ona sığdıracak bir şekilde ayıklama yaparak, orada da bir şeyler bırakarak geri döndüm falan. Yani gittiğim her evde de hani mutlaka oraya uygun, oranın yani kendi beğenimden çok oranın kendi beğenilerimle benim beğenilerimi harmanlayarak bir şey yapmaya çalıştım. Yani onun da hani genel olarak hani hayatımda da belirleyici olması, yani hayatımda belirleyici bir şey. Yani olduğum mekana ve insanlara hani böyle saygı duyarsam ancak rahat edebiliyorum gibi bir şey belki de. Yani tabii çok uzun zaman oldu Paris'i görmedim ama o benim göz bebeğim bir yanıyla. Ama kadının sanki en rahat olduğu yer Buenos Aires gibiydi. Yani güçlü, kadını güçlü olduğunu ama tabii bu çok subjektif de olabilir çünkü benim de güçlendiğim zaman. Yani o yüzden tam yanıt veremiyorum. Hani Londra'da, Paris'i de en son 2011'de gördüm. Yani 9 sene geçmiş üstünden. O yüzden böyle yani bunun yanıtı bu kadar. yani şey tabii çok rekabet dolu bir ortam sonuçta. Yani bir sürü seninle yaşıt kız kuzenlerim var etrafta. Ve anne babalar da birbiriyle husumeti olan aileler. Yani amca şu anda hepsi yaşlanınca birbirine mecbur oldu ve iyi anlaşıyorlar ama o zamanlar tabii para ilişkileri var, şu var, bu var. Sürekli aileler birbiriyle küsüyor. Ondan sonra ister istemez bu çocuklara da yansıyor ve çocukları kıyaslamalar falan da var. Ben de değişik yönden hırsı olan bir çocuktum. Yani birisi benimle rekabete girdiğinde geri çekilme, baştan vazgeçme şeklinde. Ama onun da başka bir tür bir hırs olduğunu sonradan anladım. Ondan yani mesela tam tersiydi. O çok şey yapardı. Ondan sonra bir de biz biraz daha zekiydik hani ikimiz de. Yani diğer kuzenlere göre biraz daha öyle bir avantajımız vardı. Ondan sonra fakat işte o mücadele ve şey ister istemez kaygıyı yükseltiyor. Ondan sonra diğer yandan annemin hani kayıpları bir şekilde bana da geçmiş. Hani onu sonradan aldım psikoterapide de ortaya daha çok anladım. Hani şey onun kaybını ben olmayan kaybımı onun kaybıyla şey yapmışım. Hani baba kaybı, şey kaybı, kardeş kaybı, anne kaybı, bilmem ne falan hani göçlerle şunlarla bunlarla ülke kaybı, dilini kaybetmek falan. Onların hepsini hani bir şekilde şey ondan miras almışım yani onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra bir de tabii birazcık başka tür cehaletler de var. Yani şey işte uykusuzluğum için şunu bir indireyim. Güneş çıktı birden. Annem küçükken Nisidon diye bir şey veriyordu uyuyayım diye. Ondan sonra meğerse o bayağı zararlı bir şeymiş yani. Belki büyük ihtimalle onun kronikleşmesi de o tür şeylerin etkisi var. Hani ölümden korkma çok barizdi çocukken. O da işte tabii kayıplarla ilgiliymiş yani böyle. Hani bir de etrafta sürekli hurafeler, dine ait şeyleri de duyuyorsun. Ölünce işte şu kadar kabir azabı bilmem ne falan gibi öyle gereksiz bilgilerle bir çocuk olarak donanmak gözüme benim çok çabuk şey yapar, etkilenir. O yüzden kusura bakma. Daha sonra o tür şeyler de vardı büyük ihtimalle. Hani o tür kaygılar da vardı. Tabii dediğim gibi ablamın gitmesi benim için hani bir şey olmuş. Belirleyici olmuş. Hep en çok korktuğum hani annem olursaydı. Ondan sonra ama rüyalarında hep babamı şey yapardım. Babam ölürdü. Yani ona izin veriyordum. Hani en fazla o kadara yaklaştırabiliyordum demek ki. Ondan sonra çok anneye bağlı bir çocuktum zaten. Geceleri hiç hep korkuyla hani şey yapardım. Küçük obsesyonlar vardı. Aynı yeri iki defa dokunmak falan gibi. Neyse onlar geçti yani. Bayağı bir ergenlik ve şey böyle şeylerle geçmiş. Şimdi düşününce. Hani onu yapamazsam uyuyamayacağım falan gibi. Yapıp uyuyamazdım. Ondan sonra işte mutlaka annem babamı öperek uyurdum iki yanağından. Hani bir çeşit vedalaşma gibi. Hatta hala anlatırlar, gülerler yani. Böyle bir şey yapardım falan. Ama o tamamen kaygıyla ilgili bir şeydi aslında. Hani ya sabah göremezsem, ya şey yapamazsam falan gibi bir şey. Kilo tabii hani sürekli hani sıska falan denirdi. Hani sıska kelimesi. Onu da yıllar sonra bir kuzen toplantısında fark etmiştim. Hani ben gayet şey bir şekilde bana da dedim hep zayıfım diye benimle dalga geçerdiniz dedim. Belçika'daki kuzenim ama sen sıskaydın dedi. Birden o kelimeyi ben kullanmamışım ama şeyin o olduğunu anladı. Birden o sıska kelimesi tekrar böyle şey yarattı. Hatta o toplantıdan üst olarak çıkmıştı. Ona da birisi bir şey demişti falan filan. Ondan sonra yani ben bir daha alt üst olmamıştım ama şey oldu yani, onu hatırlıyorum yani. Ha dedim, şey buymuş falan gibilerinden. Aslında tabii şimdi görüyorsun yani, karşı tarafın yaptığına sen de ne kadar müsaade edersen hani etkileniyorsun falan. Onlar da senin o konudaki zaafını yakalayıp, hani zayıflığım zaafım da aslında yani. Sonra hani ne zaman ki hani işte bir de eğik yürümem falan filan. Hatırlıyorum İngiltere'de kızın bir Türk kız vardı. Beni kendisiyle sürekli kıyaslıyordu. Onun kocası yabancıydı. O da gelmiş oraya işte. Dil kursuna gidiyor falan. Daha 21 yaşında falanım yani ondan sonra. İşte böyle sözde iyi niyetle böyle sırtıma şey yaptı. Dik dur gibi bir şey yaptı böyle. Ondan sonra ben dedim ki eğik durum, kambur durmam seni neden rahatsız ediyor dedim. Ve o gün kendimi çok güçlü hissettim. Böyle onu hatırlıyorum hani böyle şeyler. Aslında böyle belli belli yerlerden yavaş yavaş güçlendiğimi hatırlıyorum yani böyle. Hani ilk karşı çıkışlar, ilk şeyler falan filan. Yani kendini kabul etme, kendini olduğun gibi şey yapmak. Oradan sonra zaten sıyırıyorsun yani. Ama işte o kalabalık aile ve şey, ondan sonra hani belki bir 15 yıl önce bunu konuşuyor olsaydık bunu travmatik bir şekilde anlatabilirdim ama şimdi yani 35'lere kadar hala belli öfkelerim, belli şeylerim vardı yani yaşantılara, şeylere hani gittikçe azalsa bile 20'lerindeki gibi olmasa da 35'te de bir şeyler vardı. Ama yaşlanmak güzel bir şey yani onu kıymetini bilmek lazım. Yani her şeye bakışın değişiyor. Nitekim feminizmde şeyim de öyle. Alo. Arada arayanlar oluyor da ondan sonra daha yeni üniversiteyi bitirmişiz işte böyle bir felsefe toplantılarına gidiyoruz Oruç Arıoğlu'nun. Tuğla ben dahiliyiz. Muhtemelen ben şey yaptım, vesile oldum bilmiyorum. O da olmuş olabilir, o da severdi öyle şeyleri. Ondan sonra yine bizim gibi öyle siyasal, koca siyasaldan mezun, kadın psikoloji okumuş bir çift vardı. Ama onlar bizden farklı olarak sosyaldiler. Hani barlara gidiyorlar, şey yapıyorlar falan filan. Daha entelektüel camialara şey yapıyorlar falan. Biz daha domestik, daha aile problemleriyle hem kendi hem kendi ailelerimizle olan kayınvalide, kayınpeder problemleri falan gibi şeylerle uğraşan daha muhafazakar bir yerdeydik falan. Ondan sonra Glenn Gross'un işte şeyi vardı. Fatal Attraction. Ondan sonra o filmi konuşuyoruz. Ben dedim ki ay dedim hiç sevmedim Glenn Gross'ta ne kötü bir sanatçı dedim baba. Ondan sonra o da dedi ki senin sevmediğin onun oyunculuğu değil de kutsal aileyi dağıtıyor olması olmasın dedi baba. Ondan sonra Allah'ım o kadar kızmıştım ki kadına ama yani o bende mesela ilk defa bir beyimde bir açılma sağladı. Yani gerçekten de öyleydi yani. Hani daha lisanı münasip bir dille söyleyebilirdi tabii. Ondan sonra kadından hiç hoşlanmadım. Hala da hani hatırladığımda hoşlanmam. Bir daha görüşmedik zaten hani o şey bittikten sonra da. Şeyi onu düşünüyorum yani o öyle bir yerdeydi o kadın. Ben çok daha geride bir yerdeydim ama belki şu an ben ondan daha iyi bir yerde olabilirim. Yani bu hiç belli olmuyor. Yani buna açıklığın ve bununla şeyinle ilgili bir şey. Genel olarak bu açıdan hani aldığım yolla ilgili kendimden memnunum yani. Aslında Böyle çocukluğumda itibaren böyle bir haksızlığa karşı bir şeyim vardı. En başta da söylediğim gibi ben ilkokulda, ilkokul öğretmenim mesela beni severdi, çalışkandım diye. Yine varlıklı ailesindeniz diye. Ondan sonra biliyorsun ilkokul öğretmenlerinde öyle bir ayrımcılık oluyor ya. Hani fakiri ve köylüleri ve tembelleri ayırırlar. Zengini, çalışkanı, subay çocuğunu, öğretmen çocuğunu ayırırlar. Ben de öyle bir yerden gidiyordum. Tabii benden daha daha çalışkan olup subay çocuğu olan ve şey yapan olduğu için, hani bir üstüm olduğu için belki görme şansım oldu. Hani benden de hani en çok sevilen olsaydım belki görür müydüm bilmiyorum ama muhtemelen gene görürdüm de işte orada fakir çocuklarına muamelesiyle ilgili hani anılarım var mesela. Hani işte çocuğun babasının verdiği saatlik gevşek geliyor diye böyle kolunu şöyle yapması var. Hoca ona salak diyor sanıp çocuğu bir güzel dövmüştü. Ondan sonra yani tembel bir çocuktu, şuydu buydu ama yani hocanın da böyle şeyleri vardı ve bunlar bende hep şey kalmıştı. Sonra yani sanki şey gibi biraz 2010 yılında bu evet hayır anayasa şeyinde ben evet vermiştim ama yetmez ama evetçiler gibi böyle bir hummalı bir şeyim de yoktu. Sadece hani böyle vermemek yani hiç oy kullanmamakla evet arasında gidip geliyordum. O dönemde Kürtlerin o boykot şeyiyle evet arasında gidip geldiğim için Kürt hareketine karşı böyle bir şeyim oldu. Bir bakış yani. Ama tabii hastanesinde de işte yöneticilerimden birisi kadındı işte başhekim yardımcısı, sonra istifa etti. O eski dev yoldan geliyor da tanıyor tesadüfen. O ses tonumuzdan bizim akraba olduğumuzu şey yapan, çıkaran bir insandı da. Nasıl oluyorsun demişti bana. Ondan sonra işte onun hani politik şeyi falan filan benim de benziyordu zaten. Zaten daha orada ben hani genel olarak hani 90'ları falan çok bilmiyordum ama yapılanlara dair bir fikrim vardı. Ondan sonra işte hastanedeki tabii beyaz Türk doktorlar ve onların genel bakışı ve onlarla olan böyle münazaralar gibi şeylerde bayağı aktif şey aldım. Bir de tabii hakla hukukla uğraşıyorsun, hasta hakkı. Ondan sonra ve sınıf sorununu çok bariz görüyorsun. Yani o şeyde hani zenginlikten gelen kibiri görüyorsun. Şikayetlerde o zenginliğin şeyini ya da mütevaziliği. İşte bir dönem Yahudi hastası çok olan bir hastaneymiş. Çünkü orada yani da çok Yahudiler varmış. Benim ilk girdiğim zaman da hani çok fazla indirim talebi için gelirdi Yahudiler. Diye şey yaptım. Oradaki şey çalışmıyormuş priz. o yüzden de şey oldu. Sonra da biraz dolması gerekti tabii. Ondan sonra orada bilgisayardan deneyeyim dedim. Onda da Hotmail'i açmayı başaramadım bir türlü. Böyle baştan Gmail yapsaydık belki daha kolay olacaktı. Evet. Yani orada aslında Yahudileri anlatma nedenim hani indirim, Yahudiler indirim istemeye gelince hep herkesin hani işte Yahudiler böyle hani para gözdürler, böyle para kazanıyorlar falan gibi. Bana da o çok saçma geliyordu. Hep şey diyordum yani işte burası, buradaki Yahudiler daha zengin. Ondan sonra yani böyle bir alışkanlıklarının olması onların şeyi anlamına gelmiyor falan derken böyle tartışmalar içinden falan hani bir yer, hani başka bir yerde olduğumu fark etmeye başladım. Satya ve çevresi ondan sonra bana yakın gelmeye başladı falan filan. Oradan işte tabipler odası şudur budur birçok insanla bağlantım oldu falan. Sonra işte o dönemlerde zaten tekrar görüşmeye başladık. Biz uzun bir süre liseden işte 30 31 yaşına kadar, hani 18-31 arası tamamen ilişkimiz kesilmişti bizimle. O da tamamen şeyle ilgiliydi, yani gene böyle kıskançlık ve hani benim hani o falan ilişkimi ifşa etmesi, hani benden şey falan. Ben de bayağı bir kinlenmiştim hani. Hatta sonra bir yüzleşmemiz de olmuştu onunla ilgili, hani şey diye bana hani sen hani benim hani birlikte olduğumu söylemeseydin belki ben kendimi onunla evlenmeye mecbur hissetmeyecektim gibilerinden. Hani o dönemde böyle hissettiğimi ama artık öyle hissetmediğimi hani söyleyen öyle bir şeyimiz falan olmuştu. Hani yüzleşmeyi hep hayatımda bir şekilde kullandım ve yüzleşememenin nasıl bir şey olduğunu ve yüzleşmenin nasıl rahatlatıcı bir etkisi olduğunu birebir de yaşadığım için bunu benim hayatımda önemli oldu ve tabii bu yüzleşmeler, yüzleşememeler bir şekilde politik yönünü de belirtiyor. Yani 2010 öncesi de, yani 2001'den itibaren ondan önce belli olan dönemde tabii mutlaka bence etkisi oldu. Sonra yani çünkü hani o dönemden hala görüştüğüm insanlarla üç aşağı beş yukarı benzer, tamamen aynı olmasa da yerlerden gittiğimizi görebiliyorum yani. Ondan sonra zaten herkes tamamen aynı da olmasın yani. Sonra işte o 2010'daki şeyden sonra daha dikkatli takip etmeye başladım. Sonra bir gün Demirtaş'ı annem fark ettirdi bana. Fethiye'de bir saldırı olmuştu şeye. Oradaki HDP ilçe örgütü yeni açılmıştı falan. Annem dedi, ya dedi adam doğru söylüyor, baksana dedi. Can Hıraç konuşuyordu Demirtaş. Bana da böyle şey geliyor ama çok da dinlemiyorum. Yani bir yandan bir şey, ha tamam haklılar falan diyorum da bu mazlumluk ve şey kısmı da beni rahatsız ediyor bir yandan falan gibi. Böyle saçma sapan bir iki arada bir yerde, yani şeyde gidip geliyorum falan. Sonra birdenbire baktım işte şey, adam gerçekten düzgün konuşuyor falan. Onu hep öyle derim yani. Benden önce annem fark etti Demirtaş'ın diye. Ondan sonra gittikçe bu şey arttı bende tabii. Hani Gezi'de daha da şey yaptı. Hani benden, hani yeğenlerimden de farklı bir yerden baktım. Birisi daha liberaldir. Birisi daha TKP'lidir. Nasıl, ben hiç ikisi gibi de değilim ama hani ikisine de bence hani bir yandan da şey yapan bir yanım da var. Onlarla da çıta çat bayağı şey yapmışlığımız vardır. Liberal olanla pek tartışmayız da yani burada, yani Türkiye'deki liberaller gibi değil, Avrupa liberali gibi daha hani şey, daha bilimsel bir yerden bakan bir yanı da var yani olaylara. Genelde onun baktığı yere daha yakın bir yere geldim ama şey değil yani, genel liberal bir şeyde değilim. Yani TKP'li yeğenim de zaten yavaş yavaş o da uzaklaştı TKP'den neyse ki. Ondan sonra Arjantin'de de bayağı şey, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bayağı maddi şey, bayağı bir destek oldum. Orada işte film festivallerinde şurada burada hani çalışmak demeyeyim de hani gönüllü şey yaparken oradan tanıdığım bir sürü insanlar oldu. Çok Kürt arkadaşlarla, Ermenilerle falan orada tanıştım. İyice onlar şekillendi yani. Bir de orada ciddi bir Suriye göçü 100 yıl öncesinden almış, sadece Ermenileri değil, Suriye'den de bir Suriyeli popülasyonu var. Hani Osmanlı şeyi de taşıyan 3 nesil öncesi. Onlarda da hani Arjantin'in o şeyi de etkili oldu tabii. Yani hem bir Avrupalı bir yanı var Buenos Aires'in. Yani Güney Amerika'nın en Avrupalı şehri zaten derler. Hatta o elit, oranın beyaz İspanyolları şey, bununla gurur duyarlar. Ama öte yandan da inanılmaz kozmopolit bir şeyi de var. Yani işte Suriye'den göç almış, Bolivya'dan, şuradan buradan bir sürü insan var. Bu kadar çeşitliliği bir arada ve şey hani bir şekilde hani o diyalog zeminleri falan filan beni hazırladı belki de. Hani döndüğüm zaman da şey yapamadım yani kıyamadım. Hani aklım burada kalacak. Zaten oradayken de biraz daha fazla burada oluyorsun. Yani hem orayı yaşıyorsun ama hem burayı daha çok takip ediyorsun falan. Şu an mesela daha az takip ediyorum. Hani özellikle bu korona günlerinde. Yani bilmiyorum demenin erdemini keşfettim. Yani gerçekten bilmemek ne kadar güzel bir şeymiş. Hani bilip bilip fikir üretip biriyle tartışmaya girmekten daha rahatlatıcıymış. Ondan sonra ama yani evet bence bu koronanın da biraz öyle bir şey yanında bende öyle bir etkisi de oldu büyük ihtimalle bu izolasyonun. Çünkü yani artık bıktım bu her şeyden bir karşıtlık çıkmasından. Öyle yani politik şey öyle bir yerden geldi. Hani tam şuradan başladı diyemem. Hani ufak tefek anılar var işte Fatal Attraction gibi şey gibi şu bu. Hani hatırlayabildiklerim genelde bunlar. Tek bir şey olmadığına da eminim ama bunun gibi anılar var. Tabii Suruç ve 10 Ekim'in çok etkisi oldu son dönemde. Yani yoksa ilk üye olduğum gün bile nasıl korktuğumu hatırlıyorum. Şimdi ben buraya üye alırsam beni hapse atacaklar gibi bir duygudan nerelere kadar geldim. Yani il yöneticiliklerine bilmem neye falan filan. Yani ki o kadar sempatizanı olmama rağmen hani nasıl ön yargı ve korkularım olduğunu hani bende bile bu kadar açık ve sosyal bir insanda bile bu varsa hani halktan nasıl başka bir şey bekleyebilirim